Ayrım 16. Aşkı cehenneme attılar. Habibe. Haşim Akten. Sayfa 228. Galip abi. Her zamanki yerinde oturmakta olan ve hiçbir mahkemeyi kaçırmayan, evladı bildi ülkücü gençlere avukatlıktan daha ziyade bir baba gibi moral veren Galip ağabeyle göz göze geldiler. Ellerinden öptüklerini ifade ettiler uzaktan. Galip ağabey avukatların bulunduğu bölümden elini kaldırarak söz aldı. Heyete değil de evlatlarına doğru dönerek her zamanki gibi onlara moral konuşması yapacaktı. Bu gençler var ya hakim bey, pırlanta gibidirler. Vatan için, bayrak için mücadele ettiler. Onların bir cani gibi yargılanmalarından büyük üzüntü duyuyorum. Mahkeme heyetine konuşunuz sayın avukat. Galip ağabey, hakim beyi duymazdan gelerek yine evlatlarına doğru konuşmayı sürdürüyordu. Bunlar alptiler ama bir de erenlik çıkardılar. Alp ereniz demeye başladılar. Bırakın bu erenliği dedimse de söz dinletemedim. Yani sizin anlayacağınız bunların hepsi birer alp eren oldular. Savcılığın atfettiği bu suçları bunların işlemesi imkansız. Galip ağabeylerin bu hoş üslubuyla tüm tutuklar mamağın zulmünü unutmuş, göğüslerine bir ferahlık konmuş, tebessüm ediyorlardı. Ankara'nın yıldızlı rütbelilerin de takıldığı lüks bir lokantasında beşli konsey üyelerinin bir alt rütbesindeki bir generalle avukat Galim Erdem senli benli konuşuyorlardı. Sayın paşam, bizim çocuklar zor durumdalar. Ne yapabiliriz? Benim anlayamadım, biliyorsunuz bizim çocuklar devletlerine bağlıdırlar. Cezaevindeki tüm kurallara uyuyorlar. Eylem yapanlar sadece solcular. Ama bizim çocuklara da baskı yapılıyor. Ne yani Galip Bey? Zaten devletin onları yargılaması onların zoruna gidiyor. Rahat değiller yani. Galip Bey, yukarıda alınan karar bu. Neymiş o karar? Onlar orada rahat ederlerse biz burada rahat olamayız diyorlar. Zemin 1-2-3'te okunan ilk ezan. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Kerim bir anda fırladı yatağından. Ezandı bu. Kaç yıldır mamaktaydı ve ilk kez ezan duyuyordu. Tüm koğuş heyecanla ezanı dinlediler. Sanki Menderes döneminde Türkçe ezan yerine aslıyla okunan ezanın millete verdiği o heyecanlı anlar gibiydi. Lokman ağabey her şeyi göze almış, bodrum kattaki koğuşun havalandırmaya açılan pencere görevi gören maskalının altından tüm koğuşlar duysun diye havalandırmaya doğru ezan okuyordu. Ağlamak elde değildi, gözler dolmuştu ama tedirginlik de vardı. Birazdan yıkıma gelirler diye beklediler ama gelen giden olmadı. O günden sonra her vakitte hep ezan okundu o koğuşta ve her şeye rağmen okunacaktı da. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. Kerim sık sık yapılan koğuş değişikliğiyle bodrum kattaki zemin 1-2-3'te günleri geçirmeye başlamıştı. Koğuşun girişindeki uzunca bir koridorun sonunda iki ayrı koğuş vardı. Büyük olanında solcular, küçük olanında ülkücüler kalıyordu. Girişin yanındaki boş salonda ise sayımlar alınıyordu. Ülkücüler sayım alınan bu salonu cemaatle namaz içinde kullanıyorlardı. Artık rahattılar. Çünkü solculardan ayrı, kendi kurdukları dünyalarında yaşıyorlardı. Ülkücüler ikiye ayrıldı. Kendi aralarında tartışmalar da sürüyordu ve ülkücüler o koğuşta ikiye ayrıldılar. Ülkücüleri tanımayanlar onlar hakkında İslamcı kanat, Türkçü kanat, Turancı kanat ve benzeri ayrımcılıklardan söz ederler ve kendilerini de inandırırlardı. Hepsi palavradan ibaretti ve komikti. Yüz binlerce ülkücünün içinden İslamcı olmayanların tümü, Türkiye'deki sayısı belki yüzü geçmezdi toplasan ama o koğuşta bu dedikoduları yapanları haklı çıkaracak bir bölünme yaşanıyordu. Sebepse bulaşıktı. Günde üç öğün yenen yemekten sonra bulaşıklar yıkanır ve bir saat sonra gelen görevlilere karavanlar temiz olarak teslim edilirdi. Tabii kendi tabaklarımız da tertemiz olmalıydı. Yemekler yenilip çaylar içilir içilmez koğuşun duvar tarafında kurulan masalarda leğenlerin içinde yıkanırdı bulaşıklar. İşte ülkücüleri birbirine düşüren o korkunç ayrılık da burada çıkmıştı ve günde üç öğün yaşanıyordu. Yine yemekler yenilip çaylar içilmişti ve bir koşuşturma başladı. Birbirlerine girmek üzereydi ülkücüler ve nihayet ayrılıkçı grubun eline geçiyordu bulaşıklar ve başlıyorlardı arabesk söylemeye. Batsın bu dünya. Diğer grup ise kaybetmenin hüznüyle arabesk dinlemeye mahkum oluyorlardı ve koğuş gülmekten kırılıyordu. Ayrılığın sebebi bulaşık yıkamaktı. Koğuşta sesi güzel olan iki gruptan bir taraf ilahi söylemek istiyor, diğerleri ise zaten mamaktayız bırakın da arabesk söyleyelim diye yarışıyorlardı. Koğuşun en büyük eğlencesi de buydu. Bulaşık yıkamayı kim ele geçirirse onların istekleri yerine geliyor ve koğuştakiler de kahkahalar arasında eğleniyorlardı. Ne güzel bir ayrılıktı bu. Çatlasın da ayrılıkçılar. İşte bu sefer ilahiciler ele geçirdi bulaşık masasını ve başladılar ilahi söylemeye, zikirlerle. Mestü hayranım, zarı giryanım, hem dem lisanım der Allah Allah. İrfan isteyen, ihsan isteyen, canan isteyen der Allah Allah. Ülkücülerin çeşitli söylemlerle birbirlerinden ayrıldıkları fikri için kahkahalar atarak koğuşta eğleniyorlardı. Onların da eğlencesi buydu. Büyük bir şey keşfetmiş gibi ortalığı belveriye verip taşıdıkları suizanlarla ülkücülerde ırkçı Türkçüler var, bir de İslamcılar var diyenlerin martavallarına karşılık koğuşun ilginç simalarından Ali Aydoğan koğuşun ortasına gelerek herkesi durdurdu ve bir açıklama yapacağını duyurdu. Nefesler kesilmişti. Ali Aydoğan öyle boş şeyler söylemezdi, ciddi bir arkadaştı. Koğuşa dönerek dedi ki, arkadaşlar, ülkücüler ikiye bölündü diyenler haklılar ve bu gerçeği burada açıklamak istiyorum. Yuh! Durun arkadaşlar, yuhlamayın, bana hak vereceksiniz. Bugünden itibaren ülkücüler, arabeskçiler ve ilahiciler olaraktan ikiye ayrılmış bulunmaktadırlar. Koğuş, Ali Aydoğan'ın bu ciddi esprisi karşısında belki de ilk kez gülmekten kırılıyorlardı. Çünkü aralarında hiçbir kimse ırkçı olmamıştı. Irkçı olanı da aralarında hiç görmemişlerdi. Hatta Mamak'ta aralarında Kürt de Arap da vardı. Hatta Kerim'in özel istihbarat teşkilatında yaptığı görev sırasında Ermeni asıllı olan çok samimi milliyetçi arkadaşları bile tespit etmişlerdi. Onlardaki peygamber aşkı ırkçılığın en büyük düşmanıydı. Bu aşk onların ırkçı olmasına asla izin vermezdi ve vermedi de. Serçeye kıyamayan idamlıklar. Kerim Lokman ağabeyle konuşurken birden söz dolaşıp Ahmet Efendi'ye gelmişti. Kerim heyecanlandı. Sen onu tanıyor musun ağabey? Tabii ya, tanımaz olur muyum hiç? En son ne zaman gördüm? Yakalanmadan bir hafta önce. Bir şey dedi mi sana? Kerim heyecanlanmıştı. Kalp yüzünün açık olduğuna defalarca şahitlik etmişti. Acaba kendilerinin bu durumu hakkında bir şey demiş miydi ki? Dedi Kerim. Ne dedi ağabey? Hepimizi isim isim tespit etmişlerdi ve sizi asacaklardı. Bir el sırtınızı sıvazladı, kurtuldunuz asılmaktan. Bundan sonrası artık size kalmış dedi. Diğerleri bu sözleri pek itibar etmemişlerdi ama Ahmet Efendi'yi yakından tanıyan Kerim hem çok şükür demiş hem de artık bundan sonrası size kaldı sözünün anlamını düşünmeye başlamıştı. Birden bir sesle irkildiler. Hey arkadaşlar, bakın burada yaralı bir serçe var. Herkes havalandırmaya açılan mazgal şeklindeki pencereye doğru koştu meraktan. Dış dünyadan gelen bir misafir. Kuşlara bile ne kadar hasret kalmışlardı. Sanki ilk defa bir kuş görüyormuş gibi ben de bakayım ben de diye çocuklar gibi birbirlerinin tepesine çıkıyorlardı. Arkadaş, bu kuş yaralı. Yazık ya, ayağı sallanıyor. Serçe ne olmuşsa yaralanmış, uçamayıp mamağın havalandırmasına, oradan da bodrum katın mazgalından aşağıya düşmüştü. Düşecek yer bulamadın da bizim gibi mamağa mı düştün be serçe? Serçe avuç içinde kaybolacak kadar küçüktü. Avuçlarının arasında serçeyi incitmemeye çalışan idamlık Serhat, bunun bir ayağı kopmuş arkadaşlar, sadece ince bir deri tutuyor ayağını dedi. Yürekler cız etti. Bazıları yüzünü başka tarafa çevirdi görmemek için. Bir kuşları olmuştu. Küçük serçeyi sevecek değil, merhamet zamanıydı. Allah'ın merhametiyle kurtulmuşlardı asılmaktan. Şimdi merhamet sırası onlardaydı. Yoksa bu serçe onları sınamak için mi gelmişti? 3-5 kişi toplanmış, ne yapacaklarını konuşuyorlardı. Hiçbirisi bırakın gitsin diyemiyordu. Bıraksalar ölecekti bu küçücük serçe. Ne yapmalıydılar peki? Eğer ayağını bundan koparırsak uçabilir. Kopmuş olan ayağı ona yük oluyor. Sarsak o ayak iyileşmez mi acaba? İmkanı yok. Baksana sadece iplik gibi bir deri tutuyor ayağını. Ayak kurumaya da başlamış arkadaşlar. Bu ayağı koparmaktan başka çare yok bence. Bunu duyunca hepsi irkildiler. Bir ayağı koparmak mı? Bunu nasıl yapacaklardı? Manzaraya dayanamayanlar yataklarına çekildiler görmemek için. Bir heyet kuruldu. Bir karar vereceklerdi. Çabuk olmalıydılar. Sayıma fazla kalmamıştı. Eğer askerler bu kuşu koğuşta görürlerse öldürürlerdi bunları. 3 kişilik heyet bir karar verdi. Ayak koparılacak serçeye uçma imkanı verilecekti. Ama kim yapacaktı bunu? Serçe için kurulan heyetten hiçbirisi bunu yapmak istemiyordu. Serçenin ayağını koparmak gibi zora kimse talip olmuyordu. Koğuş idamlıklarla doluydu. Bunlar mıydı cana kıyanlar? Bir serçenin ayağını koparamayacak kadar merhamet dolu bu gençleri idamla yargılayanlar bu manzarayı görseler acaba ne düşünürlerdi? En nihayetinde merhametin kuşun ayağını koparmak olduğuna karar verdiler. O serçeye merhamet ayağını koparmak ve onu o dertten kurtarmaktı. Kerim başına gelen bu derdi düşündü. Rabbim de merhametinden bize bu yere atmış, içimizdeki tüm yanlışlıklardan bizi kurtarmak için diye düşündü. Serçe incitmeden ayağını koparabilmek için büyük bir operasyon yaptılar ve nihayet başarılı bir ameliyattan sonra kuşu kurumakta olan ayağından kurtardılar. Ayağına saracak bir şeyler getirin arkadaşlar. Koğuşun hurdacısı sayılan Hüseyin yatağını kaldırdı. Yatağın altında ne ararsan vardı. Bir ince bez bulup çıkardı, arkadaşlarına uzattı. Serçenin ayağını sardılar. Kuş bu şekilde uçamazdı. Yarası iyi olana kadar onu korumalıydılar. Bunu nasıl yapacaklardı? Bırakalım gitsin arkadaşlar. Bu şekilde uçamaz ki. Birkaç güne iyi olur. O zaman bırakırız, uçar gider. Deli misiniz arkadaşlar? Ya askerler bulurlarsa öldürürler bizi. Çare yok. Yüzde alacağız bu riski. Serçeye kıyamayız. Ne olacaksa olsun. Değer şu serçe için. Can taşıyor ya. Artık bir serçeleri vardı. Sayımda serçeyi mutfak malzemelerinin arasında saklamaya karar verdiler. Ya kıpırdayıverirse? Aklı yok kuş işte. Akşam yemeği yenmiş, sayım bekleniyordu. Hepsi tedirgindi. Bir serçe için bu risk göze alınmalı mıydı? Hiçbiri itiraz etmedi. Hepsi göze aldılar riski bir serçe için. Koğuşu boşalt lan. Hemen serçeyi tencere tabaklarının altına sakladılar ve her zamanki gibi koşmaya başladılar. Copların arasından sıyrılmaya çalışarak. Baştan say. 1, 2, 3, 5, 39, 76, sondur komutanım. İstiklal Marşı 5. kıta başla. Arkadaş, yurdum alçakları uğratma sakın. Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. Var güçleriyle bağırarak İstiklal Marşı'nı okurlarken askerler de içleri de her zamanki gibi arama yapıyorlardı. Hepsinin aklı serçedeydi. Ya bulurlarsa? Sağa dön, koşar adım, marş marş. Oh, çok şükür serçeyi bulamamışlardı. Koğuşa geldiklerinde hepsi merakla hemen serçeye baktılar. Yerinde duruyordu. 3 gün boyunca günde 2 sayım, 2 havalandırma ve 3 öğün yemekte korkular yaşadılar. Artık ayağında bir şey kalmamış, bırakalım da o bari şu zindanda yaşamaktan kurtulsun. Bir deneyelim, uçuyor mu? Serçe avuçlarından bıraktı idamlık Ali. Serçe uçar gibi yaptı ama yere düştü. Sanki serçe ile beraber hepsi yere düşmüş gibi üzüldüler. Bir daha denediler uçmasına yardımcı olmak için. Hızla havaya bıraktı idamlık Ali. Bu sefer biraz uçar gibi oldu. Üçüncüde ise serçe koğuşun içinde uçmaya başlamıştı. Çocuklar gibi sevinç çığlıkları attılar. Ayrılık vakti gelmişti. Serçeyi geldiği yere, pencereye götürdüler hürriyetine kavuşsun diye. Gözleriyle vedalaştılar serçeyle. Bir kısmı elini alıp öptü birkaç kez. Bıraksan ağlayacaklardı ve serçe bırakılır bırakılmaz pencereden uçup gitti. Hepsi onunla birlikte uçup gitmek istediler Mamak'tan ama çare yoktu. Sanki burada doğmuşlardı ve burada öldürüleceklerdi. Serçeyi elleriyle tutmasalar ve dokunmasalardı ona da inanmayacaklardı. Neredeyse ailelerinin bile varlığından endişeye düşecek kadar dışarıdan ümitlerini kesmişlerdi. Öleceklerse bir an evvel ölselerdi. Her gün, her gün bu ızdırap çekilir şey değildi. İhtiyarların ölümü istemeleri doğal olabilirdi ama gencecik insanların ölümü istemeleri vahşetin ne kadar büyük boyutlarda olduğunun en büyük deliliydi. İdamlık Mustafa'nın gerçek menkibesi. İdamlık Mustafa ölüme yürümüştü. Mustafa'nın idam edilmeden önceki son haftasındaki hali herkesi ağlatıyordu. İdam edileceğin hücresinde kendine bir zarar vermesin diye alınan tedbirlerden anlamıştı. İdamını öğrenince kendini asar veya bir şekilde intihar eder diye hücresindeki her şey kaldırılmıştı. Yemek tabakları bile kendisine zarar vermeyeceği maddelerden getiriliyordu. Ama boşunaydı bu tedbirleri. Mustafa imanlı bir gençti. Eksikleri olabilirdi ama Rabbini tanıyan bir gençti. Belki önceleri Rabbine karşı tam kulluk edememişti ama Mamak'ta kulluğunu yerine getirmeye çalışıyordu. Rabbine gidecekti, vakit yaklaşmıştı. Kur'an okuyor, namaz kılıyor ve dua ediyordu. İdamına bir hafta kala tedbirler iyice artırılmıştı. Eşitlik olsun diye bir sağdan bir soldan astık diyecek kadar adaletten uzak kalmışların verdikleri kararlarla idama gidiyordu. Nöbetçi askerler diğer mahkumları yaptıkları gibi ona bağırmıyorlardı. Yemeğini getirip verdiler. Mustafa reddetti. İstemiyorum, sadece suyu bırakın. Al kardeş, yemen lazım. Nöbetçi asker üzülüyor ama elinden bir şey gelmiyordu. İster ise de Mustafa almıyordu. Bunu neden yaptığını bir türlü çözemedi. 6. gün onca ısrara rağmen yine yemekleri reddetmişti Mustafa. Sadece suyu verin. Kardeş alsaydın. Hayır, sağ olasın kardeş. Niye almıyorsun? Devlete küstün de ondan mı? Hayır. Asker iyice meraklanmıştı. Neden de öyleyse? Hem üzülüyor hem de elinde Kur'an, idamlık Mustafa'ya yardım etmeye çalışıyordu. Komutanlar umurunda bile değildi artık. Bu çocuk idam edilecek, bana da ne yaparlarsa yapsınlar diye isyan ediyordu kendi kendine. Bir bilseydi neden yemediğini belki ikna edebilirdi. Niye yemiyorsun öyleyse? Hiç konuşmayan ve sesi çıkmayan Mustafa, kendini düşündüğüne inandığı bu imanlı askere dönerek onun kulaklarına değil imanla seslenircesine, "Rabbime için pislikle gitmek istemiyorum," dedi ve seccadesine döndü. Asker bu cevapla şoka girmişti. Ancak evliya menkibelerinde işleyebileceği bu takva, tavra nasıl ulaşmıştı bu genç arkadaş? Mustafa eşitlik olsun diye çıkarıldığı idam sehpasına kadar yemek yememiş, sadece su içmişti. Rabbine içinde pislikle gitmemek için. Mustafa'nın bu takvası içinde pislikle gitmeye utandığı Rabbi tarafından kabul edilmiş olacak ki, uğruna hayatını feda etti ülkesinin koskoca başbakanı gün gelecek, milletin en büyük makamı olan meclis kürsüsünde ona övgüler düzecek, onun için ağlayacak ve tüm millet de Mustafa için ağlayacaktı. Hatta TV ekranlarındaki bu kare tekrar tekrar gösterilecek ve herkes Mustafa'yı hayırla yad edecekti. Allah öyle bir Allah'tır ki kendi için yapılan hiçbir şeyi karşılıksız bırakmazdı. Ölüme çare var mı? Kerim destanlarla dolu, gönüldaşların hatıralarını bağrına gömdü. Mesnevisine geri döndü. Ölüm dedi. Ölüme çare var mı? Yoksa düğüne gider gibi ölmek mi güzel Mevlana'ca? Ne zaman dara düşse, bir konuda sıkıntılansa Allah onun önüne mesnevi de o konuyu çıkararak cevabını veriyordu. Yine aynısını yaptı ölümü düşünürken. Eline aldı, öptü mesneviyi ve Mevlana'ya bir Fatiha, üç ihlası hediye edip açtı. Yine her zamanki gibi rastgele bir sayfayı okumaya başladı. Musa aleyhisselam zamanında yaşayan bir çiftlik sahibinin hikayesi çıktı karşısına. Çiftlik sahibi bir adam Musa aleyhisselama gelmiş ve "Ya Musa, ölmek istemiyorum. İnsanların içinde de ölme bir çare bulamadım. Rabbine söylesen de ben hayvanların dilinden anlasam. Belki onlar da ölme bir çare vardır." "Ölme çare olmaz. Vazgeç bu sevdadan." "Hayır, vazgeçmem. Sen Allah ile konuşan Kelimullah'sın. Ne olur git söyle. Benden bunu esirgemesin." Musa aleyhisselam ne kadar "vazgeç bu arzundan olmaz" dediyse de adam vazgeçmedi. Musa Kelimullah Tur Dağı'na çıktı, durumu Rabbine arz etti. "Ben duaları kabul edenim" buyuran Allah, bu ısrarlı isteğin yerine getirileceğini ve adamın çiftliğindeki horoz ile köpeğin konuşmalarını anlayabileceğini buyurdu. Musa aleyhisselam adama giderek Rabbinin fermanını iletti. Adam çok sevindi. Ertesi sabah kahvaltıdan sonra hizmetkarı sofra bezini bahçeye çırpınca hemen horozla köpek atılanları yemek için koşup geldiler. Çiftlik sahibi pencereden onları dinlemeye başladı. Köpek gelene kadar horoz tık tık yere dökülenleri yiyivermişti. Köpek yerde yiyecek bir şey bulamayınca kızarak, "Orada benim de hakkım vardı, bana bırakmadın" diye horoza çıkışınca horoz dedi ki, "Yarın çiftlik sahibinin atı ölecek, sana da büyük ziyafet çıkacak." Çiftlik sahibi bunu duyar duymaz o gün atını pazara götürüp sattı. Hayvanların dilini anlamak bak ne kadar güzelmiş, bir zarardan kurtuldum diye düşündü. Ertesi sabah yine kahvaltıdan sonra sofra bezi bahçeye çırpıldı. Yine horoz koşarak gelip yere saçılanları yiyiverdi, yine köpek gecikti ve horoza çıkıştı. "Yine aç kaldım, hani at ölecekti, bana ziyafet çıkacaktı." "Sen yalancının tekisin." "Hayır, biz horozlar asla yalan söylemeyiz. Leğenim altına konsak bile melekleri görür, haber veririz. Hani at ölecekti, nerede peki?" "At öldü ama başka yerde öldü. Yarın çiftlik sahibinin öküzü ölecek, sana iyi bir ziyafet çıkar." Çiftlik sahibi bunu duyar duymaz hemen öküzünü de pazara götürüp sattı. Çünkü dün sattığı atın öldüğünü öğrenmişti. Ertesi sabah yine kahvaltıdan sonra sofra bezi bahçeye çırpıldı. Yine horoz koşarak gelip yere saçılanları yiyiverdi. Yine köpek gecikti ve horoza çıkıştı. "Seni yalancı, öküz de yok. Yine bahçeye atılanların hepsini yedin, ben yine aç kaldım." "Horozlar yalan söylemez. Öküz öldü ama başka yerde öldü. Bugün çiftlik sahibinin kendisi ölecek, sofralar kurulacak, sana da bolca yiyecek çıkacak." Çiftlik sahibi bunu duyunca şaşkına döndü. Horozun tüm dedikleri çıkmıştı. Yerinden fırlayıp Musa aleyhisselama koştu. Durumu anlatıp yalvarmaya başladı. Ya Musa, ne olur Rabbine söyle, beni affetsin, bağışlasın. Ben vazgeçtim, ölmek istemiyorum. Beni öldürmesin. Musa aleyhisselam adam acıyarak baktı, Tur dağına çıktı ve Rabbine durumu arz etti. Allah buyurdu. Ya Musa, ister misin bu kulumu bırakayım, uzun bir ömür vereyim. Dilediğince günahlar işleyerek yaşasın. Ya da bütün günahlarını affedeyim, şimdi canını alayım. Ya Rabbi, günahlarla dolu uzun bir ömrü ne yapsın? Sen onu bağışla ve canını alıver. Allah o anda çiftlik sahibinin canını alıvermişti. Allah küçük musibetleri, büyük belaları def etmek için verir. Belalara sabredersen daha büyük belalardan kurtulursun. Sabır sevincin anahtarıdır. Kerim okudu bu müthiş hikayeyle Mevlana'dan dersini almıştı. Ölüm günahlardan sıyrılıp Allah'a kavuşmaksa ne güzeldi. Neylesin de günahlarla dolu hayatı. Eğer mama sabrederse Allah onu daha büyük belalardan koruyacaktı. Belanın en büyüğü de Rabbini tanımamak değil miydi? Rabbim, elbet bir gün canımı alacaksın ama yalvarırım, İmanımı alma duasıyla Mesnevi'yi kapattı. O günkü dersini almış, Rabbine olan bağlılığı bir kat daha artmıştı. Allah ne kadar sabırlı ve merhametliydi. Aceleci olansa insanlardı. Dil orucu. Kerim anlamaya çalıştı, Kur'an'ı okumaya başladı. Meryem suresini açmıştı. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kaf, ha, ya, ayn, sad. Bu, Rabbinin Zekeriya kuluna olan merhametinin anılmasıdır. Hani o Rabbine gizli bir sesle yalvarmıştı. O şöyle demişti. Rabbim, şüphesiz kemiklerim gevşedi. Saçım sakalım ağardı. Sana yaptığım dualarda cevapsız bırakılarak hiç mahrum olmadım. Gerçek şu ki benden sonra gelecek arkadaşlarımın isyankar olmalarından korkuyorum. Karım ise kısırdır. Bana kendi tarafından, bana ve Yakup hanedanına varis olacak bir çocuk bağışla ve onu hoşnutluğuna ulaşmış bir kimse kıl. Allah şöyle dedi. Ey Zekeriya, haberin olsun ki biz sana Yahya adlı bir oğul müjdeliyoruz. Daha önce onun adını kimseye vermedik. Zekeriya, Rabbim, hanımım kısır ve ben de ihtiyarlığın son noktasına ulaşmış iken benim nasıl çocuğum olur? Vahiy meleği dedi ki, evet öyle, ancak Rabbin diyor ki, bu bana göre kolaydır. Nitekim daha önce hiçbir şey değil iken seni de yarattım. Zekeriya, Rabbim öyleyse bana, çocuğumun olacağına bir işaret ver dedi. Allah da, senin işaretin sapasağlam olduğun halde insanlarla 3 gün 3 gece konuşamamandır dedi. Kerim bir an duraladı. Zekeriya aleyhisselam karısının kısır olmasına rağmen Rabbinden bir çocuk istiyordu ve Allah da ona duasını kabul etmek için bir yol gösteriyordu. Son okuduğu ayeti tekrarladı. Zekeriya, Rabbim öyleyse bana çocuğumun olacağına bir işaret ver dedi. Allah da senin işaretin sapasağlam olduğun halde insanlarla 3 gün 3 gece konuşamamandır dedi. Kerim de o serçe gibi buralardan uçup gitmek istiyordu. Bir peygamber 3 gün dil orucu tutarsa benim gibi bir aciz kul kaç gün tutmalı diye geçirdi içinden ve o anda karar verdi. O da dil orucu tutacaktı ama 40 gün. Neden 40 gündü? Bunu hiç düşünmemişti. Belki de hayatında çevresinde 40 günle ilgili duydukları etkili olmuştu bu kararı almasına. Ertesi sabah uyandığında koğuştakiler şaşıracaklardı. Aslında bir gün önce herkese dil orucu tutacağını söylemişti ama yine de kimse inanmamıştı. 40 gün. Bunu başarmanın imkanı yok demişlerdi. Hem de mapushanede. Sadece elleriyle işaretleşerek anlaştı herkesle. Büyük bir inançla 40 gün boyunca tek kelime etmedi. Allah dualarını kabul etsin diye. Onun en büyük isteği ise Mevlana ile bulduğu Allah yolunda iyi bir Müslüman olabilmekti. Yıllar sonra sahnelerde konuşurken izleyenlerin büyük bir hazla etkilendiğini gördüğünde Mamak'taki dil orucunu hatırlayacaktı. Allah duasını kabul etmişti. 16. ayrımın sonu sayfa 242.